Ayrım 46.
Ruslar Marx'la ancak ertesi gün onun çalışma odasında buluştular. Morozov kendine özgü doğallığı ve dobralığıyla kapitalin yaratıcısının hayret edilecek derecede kendi portresine benzediğini söyledi. Marx gülmeye başladı ve bunu sık sık duydum dedi. Halkın iradesi üyesi genç, Marx gibi böylesine üstün ve ünlü insanda kibir ve kapalılık olmamasına şaşırmıştı. Onun yalınlığı şaşkınlık vericiydi. Marx, Hartmann ve Morozov arasındaki konuşma, toprak ve iradenin, kara bölüşüm ve halkın iradesi adlı iki partiye bölünmesinin nedenleri üzerineydi. Marx, Rusya'da olan bitenleri çok iyi biliyordu ve çarlık rejimiyle mücadelenin ona fantastik romanlardaki sahnelerle bazen benzerlik taşıyormuş gibi geldiğini fark etti. Halkın İradesi Partisi adına Morozov, Marx'tan partinin Cenevre'de yayımlanması gereken yayın organında işbirliği ricasında bulundu. Daha erken saatte olmalarına karşın simsiyah sis nedeniyle ortalık karardığı için odadaki yeşil abajurlu lamba yanıyordu. Üzerinde çay servisi bulunan masayı sürerek çalışma odasına Eleanor girdi. Konuklara İngiliz adetlerine göre birer fincan şekersiz demli çay ve ince ince kesilmiş yağlı ve peynirli sandviç ikram etti. Siyah gözlü genç kızın saç örgüleri başının iki yanında kalın birer zincir gibi duruyordu. Al yanaklı yuvarlak yüzlü kızlara özgü sıkılganlık yerine cesareti tam olan Eleanor nedense Morozov'a Göte'nin Margarita'sını anımsatıyordu. Vedalaşırken Marx, Morozov'a birkaç kitabını hediye etti ve halkın iradesi yetkililerinin çeviri için seçecekleri kitaba ön söz yazmayı vaat etti. Marx'ın, Morozov'un aklında kalan son sözleri şunlardı. Çarı Avrupalı gericilerin başı olarak ilan ettiler. Şimdi o, Gatçin'de devrimin savaş tutsağı durumunda ve Rusya, Avrupa'daki devrim hareketinin öncü müfrezesi. Marx'ın bu sözleri onun iki yıl sonraki Komünist Manifesto'nun Rusça basımının ön sözünde yer aldı. Marx yaşamı boyunca çok sayıda mektup yazmıştı. O mektuplara harcanan zamanı acımıyordu. Çünkü 1848-1849 devriminin başarısızlığa uğramasından sonra devrimci sürgünlerin tüm dünyaya yayıldığı bir dönemde Marx güncel politik, ekonomik ve felsefi sorunlara ilişkin düşüncelerini dostlarıyla paylaşmayı son derece önemli kabul ediyordu. Marx'ın mektupları dönemin özelliklerini dünyada, özellikle de Rusya'da olup bitenlere değişmez ilgiyi yansıtıyordu. Onun Ruslarla yazışması yaklaşık 40 yıl sürmüştü. Feodal ülkedeki istisnasız her şey onun düşüncelerini coşturuyordu. 1881 yılında Devrimci Kara Bölüşüm Derneği'nin kurucularından biri olan ve bir süre önce İsviçre'ye iltica etmiş Vera Zasulic, Rus köylü komünü ve onun toplumun sosyalist ilkeler temelinde yeniden yapılandırılmasındaki önemine ilişkin düşüncelerini söylemesi ricasıyla Marx'a başvurdu. Marx'ın büyük yapıtı o zamana kadar entelektüeller arasında iyice biliniyordu ve her yerde ateşli tartışmalara yol açmıştı. Bu yıl Rus yazınında Marx adı çevresinde geçen sert polemikleri izlediniz mi diye soruyordu Pyotr Lavrovich Lavrov Engels'e. Dönek, Jukovski ve Çiçer'in Marx'a karşı, Ziber ve Mihailovic ondan yana. Tüm bunlar uzun uzun yazılar. Ben başka hiçbir yerde onun yapıtına ilişkin bu denli çok yazı yazılmadığını düşünüyordum. Polemik henüz bitmiş değil. Birkaç gün önce Paris'te gördüğüm Ziber, Çiçer'ine yanıt hazırladığını söyledi. Ziber'in Marx'ın teorisine ilişkin çalışması olasıdır, yıl sonunda ayrıca yayımlanacak. Lavrov'un sözünü ettiği polemik, Avrupa Bülteni ve Anayurt Notları arasında çıkmış, Kapital'in ve yazarının Rusya'da geniş bir üne kavuşmasını sağlamıştı. Marx ve Engels'in çalışmaları Vera Ivanovna Zasulic üzerinde de büyük bir etki yapmıştı. Zasulic, Marx'a ilk mektubunda şunları yazıyordu. Saygıdeğer yurttaş, siz de biliyorsunuz ki kapitaliniz Rusya'da büyük bir popülariteye sahip. Yayının toplatılmasına karşın geriye kalan az sayıdaki nüsha, ülkemizin az çok eğitimli insanlarının oluşturduğu geniş bir çevre tarafından okunuyor ve okunması için elden ele dolaşıyor ve ciddi insanlar onu inceliyorlar. Fakat muhtemelen sizin bilmediğiniz kapitalin Rusya'daki tarım sorunu ve köylü cemiyetine ilişkin tartışmalarımızda hangi rolü oynadığıdır. O yıllarda Rusya'da köylü komünle ilişkin oluşan değişik düşünceleri Marx'a anlatan Zasulic şunları bildiriyordu. Son zamanlarda biz köylü cemiyetinin, tarihin, bilimsel sosyalizmin, sözün kısası tartışma götürmez ne varsa, yok oluşa mahkum etmekte olduğu, arkaik bir biçim olduğu düşüncesini sık sık duyuyoruz. Bunun propagandasını yapan insanlar kendilerini sizin öğrencileriniz, Marksist olarak nitelendiriyorlar. Onların sık sık başvurduğu en güçlü argüman, Marx böyle diyor oluyor. Bu nedenle yurttaş, sizin bu konudaki düşüncelerinizin bizi nedenle ilgilendirdiğini ve bizim köy cemiyetinin olası yazgısına ve ayrıca tarihsel kaçınılmazlık nedeniyle tüm dünya ülkelerinin kapitalist üretimin tüm evrelerinden geçmesi teorisine ilişkin görüşlerinizi bildirmekle de bize çok büyük bir hizmet vermiş olacağınızı anlayacaksınız. Yurttaş, saygı dolu selamlarımızı kabul ediniz lütfen. Vera Zasulic. Rus devrimcisine yanıt vermek için Marx, Rusya'daki gerçek tarım ekonomisi konusunda özel araştırmalar yaptı ve yaklaşık bir ay sonra mektup gönderdi. Paris Komünü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle Londra'da Leo Hartman başkanlığında bir Slav mitingi düzenlendi. Marx ve Engels mitinge bir mesaj gönderdiler. Bu mesajda komün davasının yok olmadığının ve meyvelerini verdiğinin bir kanıtı olarak uluslararası işçi hareketinin başarılarına işaret ediliyordu. Marx ve Engels, despot II. Alexander'ın hak ettiği cezayı alkışlıyorlardı. Düzenin savunucuları tarafından örgütlenen acımasız kıyımdan sonra Paris Komünü yenildiğinde galipler daha 10 yıl geçmeden uzak Petersburg'da önünde sonunda kaçınılmaz olarak belki de uzunca ve kıran kırana bir mücadelenin ardından Rus Komünü'nün kurulmasına yol açacak olayların baş göstereceğini tahmin etmişlerdi diye yazıyordu Marx ve Engels. Rusya'daki iki ana parti, halkın iradesi ve kara bölüşümün Marx ve Engels'in öğretisine tamamen yabancı olmalarına ve köylüleri Rusya'da mücadelenin sonucunu belirleyecek bir güç olarak ilan etmelerine rağmen proletaryanın önderleri Komünist Manifesto'nun yeni çevirisine yazdıkları ön sözde şunları dile getiriyorlardı. Eğer Rus devrimi batıda da proletarya devriminin her ikisi de birbirini tamamlayacak şekilde sinyali olursa, toprak üzerindeki günümüz Rus cemaat mülkiyeti, komünist gelişmenin çıkış noktası olabilir. Marx böyle düşünürken daima korkusuz ve ateşli Halkın İradesi Partisi'ne karşı iyi niyetli yaklaşımını vurguluyordu. Üyeleri daha az aktif olan ve yalnızca propaganda ile yetinen Kara Bölüşüm Partisi'ne ise daha mesafeli davranıyordu. Fakat Marksizme yaklaşan ve onun idelerine hizmet edenler özellikle bu partiden olmuştu. Petersburg'da bombalı bir suikast sonucu 2. Alexander öldüğünde Marx ve Engels, Halkın İradesi Partisi mensuplarını suçlamadılar ve Celyabov, Perovskaya, Kibalçiç ve diğer parti temsilcilerinin dava sürecini büyük bir endişeyle izlediler. Boyun eğmez, özverili devrimcilerin idamı onlarda büyük acı ve üzüntü yarattı. Jenny'nin ısrarlı isteği üzerine kocası ve Helen Demut onu Fransa'ya, Arjantöy'deki kızı ve torunlarına götürdüler. Gerçekten de kendisine olan hakimiyeti Marx'ın karısının yalnızca yolculuğu kısmen kolay atlatmasına değil, çok değer verdiği insanları ziyaretiyle mutlu etmesine de yardımcı oldu. Her şeyin eski mutlu gençlik yıllarını anımsattığı Paris'teydi yeniden. "Ne şaşırtıcı bir kent," diyordu Jenny mutlulukla. "O kadar güler yüzlü ve cana yakın ki her yabancıya vatanıymış gibi geliyor. Fransızlar her yemekte biraz şarap içiyorlar ve hep birazcık sarhoşlar. Onların galli canlılığı bulaşıcı ve hatta en asık suratlı insanların dahi Paris'in gök kubbesi altında şakalaşmaması, gülmemesi mümkün değil. Bugün ne kadar da mutluyum." Jenny için annelik, kardeşlik, hasta bakıcılık yapan Helen Demut onu bir an olsun yalnız bırakmıyor, Karl'la dönüşümlü olarak, becerikli bir şekilde ona bakarak trajik hastalık dönemini kolaylaştırıyor, katlanılır kılıyordu. Sıcağın kavurduğu tozlu Paris'e yakın küçük Arjantöy bu Temmuz sıcağında bir vahadan farksızdı. Longe ailesi tarafından kiralanan, yeterince ısı tutmadığından ve kış için pek uygun olmayan evde yazın serin bir hava vardı. Buranın ayrı bir rahatlığı, odalarda, terasta, bahçede devamlı koşuşturan afacan çocuklardan kaynaklanan bir canlılığı vardı. Jenny Chan 6. çocuğunu bekliyordu. İlk çocuğu öldükten sonra her biri yaramazlıkları ve oyunlardaki yaratıcılıklarıyla dikkati çeken dört çocuğu için sürekli bir endişeyle mücadele içindeydi. Edgar da boğazına düşkünlüğüyle ünlüydü. Bir keresinde mutfakta bir parça pişmemiş boğa böbreğini çikolata sanarak ağzına atıp hiç düşünmeden bir kerede yutmuştu. O günden beri ona kurt lakabını takmışlardı. Çocukların en büyüğü Johnny, dedesinin sevgilisiydi ve sık sık onun kucağına gidiyordu. Bir defasında Londra'da Johnny'nin aklına dedesinden at arabası kasası yapmak gelmiş ve hemen düşündüklerini gerçekleştirmişti. Sürücü yerine, yani dedesinin omuzlarına çıkarak sisten kararmış, küçük bahçede onu tırsa kaldırmıştı. Bu sırada Engels ve Leibniz de gelmişlerdi. Uzun konuşmalara gerek duymadan Johnny onlara at olmalarını söyleyip arabasını çekmelerini söylemişti. Ortamı vahşi bir koşturmaca ve gürültülü bir kişneme sesleri sarmıştı. Johnny Fransızcadan İngilizceye ve Almancaya geçerek atları bütün dillerde dehliyor ve neşesinden hurra diye bağırıyordu. Marx öyle bir koşturuyordu ki yüzünden terler boşanmıştı, soluk soluğa kalmıştı. Leibniz ve Engels dört naldan yürüyüşe geçince sırtlarında bir ağaç dalından yapılma kamçının şaklaması ve çılgın arabacının bağırtısı duyulmuştu. Koşturma Marx tümüyle kuvvetten düşene kadar sürmüştü. Uzun ve zor geçen görüşmelerden sonra ufaklık, dedesinin omzundan inmeye ve atlara hak ettikleri molayı vermeye razı olmuştu. Johnny'yi 2 yaşındayken Almanca bakıcı anlamına gelen sözcüğü sevimli bir şekilde tahrif ederek Naim olarak adlandırdığı lençende çok şımartıyordu. Jenny Marx, Argenteuil'de rahatsızlığına üzüldüğünü fark ettirmemeye çalışarak büyük kızını dikkatle inceliyordu. Jenny Chen sağlıksız görünüyordu. Anlaşılan onu tehlikeli bir hastalık kemiriyordu. Çok sayıda doğum ve 6. hamileliği onu yıpratmış olmasındı. Charles Longue iyi bir insandı. Fakat çabuk parlayan ve kolayca morali bozulan bir insan olarak irade gücü ve ruhsal nitelikleri yönünden karısının gerisindeydi. Charles Jenny Chen'e değil, Jenny Chen Charles'a sürekli destek oluyordu. Jenny Chen'in pek de mutlu olduğu söylenemezdi. Lanche'nin Laura ile eski derin kardeşlik bağları korunamamıştı. Birbirlerinden uzaklaşmışlardı biraz. Marx'ın ikinci kızı yine öyle güzel ve alımlıydı. Ama üç çocuğunu kaybetmek onun ruhunda silinmez bir iz bırakmıştı ve o çocuklarını acı ve hüzünle anımsıyordu. Bu korkunç darbenin ağırlığı altında Lafarge, düş kırıklığıyla tıptan tüm ümidini kesmişti. Argenteuil'de bir akşam Marx ve karısının tüm yakınları toplanmıştı. İngiltere'de kalmış olan Eleanor yoktu yalnızca. Anne Jenny bahçede latin çiçeklerinin yanına dirseği üzerine dayanarak uzanmıştı. Yaprakların yuvarlak, koyu yeşil şemsiyesi altına gizlenmiş bu sarı kırmızı çiçeklerin çok güzel olan renkleri hastayı ister istemez büyülemişti ve o doğanın bu küçücük harikasından gözlerini alamıyordu. Her çiçeğin tonları ne kadar da zengin, güzel, çok güzel dedi Jenny ve ekledi. Maripli canım, anımsıyor musun? Gençliğinde Trier'de kız kardeşin Sophie nasıl da çiçek yetiştirirdi. O latin çiçeklerini çok severdi. Biz kadınları çiçeklerle, erkekleri de hayvanlar ve kuşlarla kıyaslardık. Bu eğlenceli bir oyundu. O halde benim Loran bu altın renkli latin çiçeğine benziyor dedi Lafarge neşeyle ve gözleri parlayarak. Bunu benimle tartışacak olanı düelloya davet ediyorum. Çağrıyı kabul ediyorum. Ona daha çok güzel Fransa türü çay pembeleri uygun diye şaka yaptı Marx. Ama ne yazık ki Paul, tıp tanrısına ihanet ettin ve yaşlı kayınvalidene yardım edemiyorsun. Benim kumlu sahtiyanım zavallı bir parçaya dönüşmüş. O kadar küçük ki üzerinde duran karanfili dahi kaplamıyor. Balzac'ın felsefi öyküsü Jenny'nin çok hoşuna gitmişti. Ben uygulamalı tıpta çalışmayı sürdürseydim bile benim için değerli olan insanları tedavi etmezdim. Doktor tam soğukkanlılığını korumak zorunda, yoksa hata yapar. Fakat şimdilik karanlık olan bu bilim dalından söz etmeyelim. Eğer adalet tanrıçası gözleri bağlı bir bayansa, o halde tıp kör, sağır ve elsiz ayaksız bir sakat gibi yardıma muhtaçtır. Sen haksızsın. Maripli ve ben pek çok doktora, örneğin Hamber'e ve Duncan'e inanıyoruz. Onlar insanlara büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Litografya atölyende işler nasıl? Pek iyi gitmiyor galiba. Ne diyorsunuz? Bugün müşterim az olsa da yakın gelecekte her şey değişecektir. İnanın işaretler harika. Jenny gülümseyerek, Paul için dünya her zaman toz pembe. O ve karısı mutlu iyimserler ve yorgunluk nedir bilmeyen gökyüzüne şatolar ve kağıttan kuleler kurmaya hazırlar. Düşperestler dedi. Lafarge bir zenci gibi çalışıyor dedi Longe söylediği sözlerin ikili anlamı üzerinde durmadan. Nasıl çalışacaktı ya? Bu ona doğa tarafından verilmiş bir özellik diyerek şaka yaptı Laura. Jenny kızlarını inceliyordu. Yüreğini sıcak duygular sarmıştı. Son yıllarda sudan sebepler yüzünden kızlarıma ne kadar da çıkıştım. Haksızdım ve belki de onlara karşı yeterince iyi kalpli değildim. Yoksulluk, güçlükler hiçbir gün, hiçbir saat ardımızı bırakmadı. Zor durumlara düşürdü bizi. Ben kavgacı, katlanılmaz biri oldum. Bu da yeryüzünün bir kötülüğü. Bunlar yavaş yavaş farkında olmaksızın insanın karakterini bozuyor. Bunlar adaletsizlik, küskünlük yaratıyor. Elbette tüm bunlar küçük şeyler. Fakat bunlardan geriye ruhumuzda silinmez bir tortu kalıyor diye düşünüyordu üzüntüyle. Hastadan gözünü ayırmayan Lenchen, onun avurtlarının çöktüğünü, yüzünün sarardığını fark etti. Ona yaklaştı ve olağan ısrarcılığıyla, ''Senin bay bayan zamanın canım.'' dedi. İngilizlerin güzellik uykusu olarak niteledikleri gündüz dinlenmesi, Marx ailesinde bu sözcükle ifade ediliyordu. Jenny hiç itiraz etmeden kalktı. Kocası ve arkadaşı onu odaya götürdüler. ''Çocuklara git Marifli lütfen.'' dedi Marx'a ve Lenchen'le baş başa kaldı. Lenchen elbisesini ve ayakkabılarını çıkarırken Jenny bir çocuk gibi sitem ediyordu. ''Benim ağrılarım olduğunu, gerçekten de acı çektiğimi yalnızca sen biliyorsun sevgili Naim.'' Ve elinde olmayan bir dehşetle çöp gibi incelmiş çıplak ayaklarına, vücudunun ölgün sapsarı kesilmiş rengine bakıyordu. Lenchen onu yatıştırdı ve Jenny uykuya dalana kadar elini sıkı sıkı tuttu. 3 hafta sonra Marx, Jenny ve Helen de Mut'la dönmek üzere yola koyuldu. Jenny hep olduğu gibi insanlar arasında dirileşmişti. Uzun yolculuk öncesi ilgiyle doya doya açık yolcu arabasından kendisi için sonsuza dek gitip giden Paris sokaklarına baktı. Kuzey garına yaklaşırken geriye güçlükle dönüyordu. Yüzü toprak rengindeydi ve gözleri olağan parlaklığını yitirmişti. Tümüyle sönmüşlerdi. Jenny geçmişiyle, kendisine bir zamanlar pek çok mutluluk veren kentle vedalaşıyordu. Şık giyimli, gürültülü kalabalık kaldırımları doldurmuştu. Ve birden Jenny'nin aklına tuhaf, acı verici bir düşünce geldi. Daha 100 yıl geçmeden bu insanların hiçbiri yeryüzünde olmayacaktı. Şu ihtiyar, şu güzel kadın, halinden memnun, kibirli babasının önü sıra koşan şu çocuklar ebediyen yok olacaklardı. Akşamın geç saatiydi ve Jenny istem dışı gözlerini yukarıya çevirdi. Yıldızlar gökyüzünü süslemişlerdi. Onlar da zaman içinde yok olur. İnsanlar gibi sönerler diye fısıldadı Jenny. Tam bir sükunet, adeta uyuşmuşluk sarmıştı ruhunu. Hep böyledir ve böyle kalacaktır. Birkaç saat sonra Jenny İngiltere'deydi ve bir daha hiçbir zaman kalkmamak üzere büyük ahşap karyolasına yeniden yattı. Marx'ın sağlığı da ne kadar dayanmaya çalışırsa çalışsın çok kötüydü. Jenny yataktan bir daha kalkmayınca hastalanmış ve bunu da uzun süre gizlediğinden hastalık olumsuz bir seyir izlemişti. Tanı ilerlemiş akciğer iltihabıydı. Marx ailesine bağlı bir doktor olan Duncan, Marx'ın durumunu hemen hemen umutsuz kabul ediyordu. Yorgunluktan ayakta güçlükle duran Lenchen ve Eleanor, iki ağır hastaya cansiperhaneye hizmet ediyorlardı. Tam 3 haftadır hemen hemen hiç soyunup yatmamışlardı. Birinci odada Jenny yatıyordu ve yanı başındaki küçük yatak odasında Marx vardı. Her ikisi de birbirleri için endişeleniyor ve birbirlerini özlüyorlardı. Mükemmel bakım Marx'ın yaşamını kurtarmıştı ve o hastalığı yenmişti. Kendisini biraz iyi hissederek Marx karısının yanına gitti. Onların görüşmesi dokunaklı bir şefkati ve sınırsız aşkı sergiliyordu. Jenny ve Carl adeta yaklaşan ebedi ayrılık öncesinde vedalaşıyorlardı. Lenchen ve Tussie derin bir sessizlik içinde geçen trajik tören anını bozmamak için uzun süre yatak odasına girmediler. Jenny kocasının kar beyazı başını okşuyor ve zayıf bir fısıltıyla ''Bir tanem, sevgilim benim, koca çocuğum, her zamanki gibi cesur ol, sen dememiş miydin gün biter gece olur diye, işte yaşam da budur.'' Yanchen ve Eleanor odaya girdiklerinde Jane onların yüzündeki üzüntüyü yakaladı ve o an gülümsemeye, onlarla şakalaşmaya başladı. Onları paniğe kapılmakla suçladı ve kendisini hiçbir zaman bu denli diri hissetmediğini belirtti. Tıbbı utandırıp doktorların tahminlerine inat, Matusla'dan daha uzun yaşamaya niyetliyim diye yineledi Jane'i. Ve ancak yalnız kaldığında kendi yok oluşunun Carl ve ailesi için ne büyük acı olacağı konusunda hüzünlü düşüncelere kapıldı. Ölürken yüzündeki gülücükle içi yanan dostlarına aşağıdaki dizeleri okuyan 17. yüzyılın bilge ve havai asparyası Ninon de Langlon'un sözlerini anımsadı. Siz ölmeyecek misiniz ki? Sizin umutsuzluğunuz doğrusu uzak görüşlü değil en azından. Ben sizden önde gidiyorum. Gerisi boş. Umuda kapılmayın boş yere huzurumu bozmak için. Büyük sıkıntı veren ve artan acılarla boğuşurken yorgun gözlerini kapattığında Jane'i karşısında barikatlarda can veren genç güçlü komüncüleri görüyordu. Öylesine genç öldüler ki bu varoluşun değişmez yasası. Ben hiç de kötü yaşamadım. Başka türlü de istemezdim zaten diye düşünüyordu. İnsanca ölebilmek dünyadaki en güç deneydi ve bunu anlayan Jane, kaçınılmaz olana derin felsefi yaklaşımını yakınlarına aşılamaya çabalıyordu. Ateist Jane'nin hiçbir şey diye adlandırdığı olgu yaklaştıkça onda yakınları ve tüm insanlığa daha fazla sevgi ve acıma duygusu uyanıyordu. Kuvvet, kuvvet, şu an o bana ne kadar da gerekli. Keşke ihanet etmese diyerek endişeleniyor ve çevresindekileri sakinleştirmeyi başararak yaşıyor olma mutluluğunu sürdürüyordu. Boyun eğen, sessiz bir hüzünle renkleri, enginliği, sonsuzluğu nedeniyle doğada en çok sevdiği gökyüzüyle, ağaçlarla, çiçeklerle, büyük küçük tüm oluşumları içeren yaşamla vedalaşıyordu. Ölen yakınlarının, çocuklarının, dostlarının değerli yüzleri ve seslerini belleğinden son kez yeniden çağırıyordu. Bir zamanlar onların yok olurken kendisinden bir parça götürdüğü gibi şimdi de Jane onları kendisiyle götürüyordu. Ludwig von Westphalen gerçek bir filozof olarak onun gözleri önünde ölmüş ve yalnızca nasıl yaşanacağının değil, yeryüzünü layıkıyla bilgece nasıl terk etmek gerektiğinin de en üstün örneğini vermişti. Kendisine bir boğulma, daha sonra da deliksiz, rüyasız derin bir uyku gibi gelen yok oluş gerçekleşmeden Jane'i, geriye kalan günlerini amaçsız bir korkuyla kısaltmıyordu. Tam tersine, yaşamdan her şeyi almaya çalışıyordu ve sevdiği ve kendisi için değerli olan her şeyle, herkesle buluşmaktan bir çocuk gibi mutlu oluyordu. Özgürlüğünü yitirmiş bir tutsak gibi dünyanın ve doğanın ne kadar harika olduğunu yeniden değerlendiriyordu. Hatta yağmur ve sis ona güzel geliyordu artık. Çünkü onlar yaşamın bir parçasıydı. İnsanların faaliyetleri ve ideolojik mücadeleleri onu yine eskisi gibi ilgilendiriyordu. Almanya'daki Reichstag seçimlerinin sonuçlarını bir çocuk sabırsızlığıyla bekliyordu ve sosyal demokratların zaferini duyunca son derece mutlu oldu. Fakat Karl bazen kendinden geçiyor, karısının yaşamı için endişelendiğinden sık sık katlanılmaz acılar çekiyordu. 2 Aralık 1881'de Jane öldü. Bilincini son dakikaya kadar korumuştu. Konuşmaktan güçlük çekmeye başlayınca yakınlarını yüreklendirmek için onların elini sıkmaya çalışıyordu. İngilizce söylediği son sözleri yaşamda her şeyden çok sevdiği insana yönelikti. Çeli, gücüm tükendi artık. Kocasına bakan gözleri birden genişçe, şaşırmışçasına açıldı. İlk gençliğindeki gibi yeniden parladı ve ışıl ışıl oldu. Ve bu olağanüstü kadının kalbinin yüceliğini, derinliğini son kez yansıttı. Bu gözlerde onun için ölümü kolaylaştıran ölçüsüz sevgi vardı. Jane ölünce Carl sanki hissetme ve düşünme yetilerini yitirmişti. Taş kesilmişti. Darbenin gücü çok fazlaydı. Bu hareket eden yeryüzünün sağır edici bir gürültüsüydü ve insan algılayamıyordu. Bu acının başka herhangi bir şiddetinden daha ağırdı ve doktorlar Marx'ı boş yere tam bir bitkinlik durumundan kurtarmaya çabalıyorlardı. Engels özellikle bu tür sonuçlardan korkuyordu ve kendisi çok büyük acı çekerken ölgün bir sesle ''Mağripli de öldü'' diyordu. Çok ağır gelen bu sözler Eleanor'un yüreğini derinden yaralamıştı. Ancak o generalin sözlerinin ne denli ileriyi görür olduğunu daha sonra anladı. Marx'ın ruhunun sağlam olan bölümü Jenny ile birlikte ölmüştü. Acı devi yıkmıştı. Daha yeni geçirdiği akciğer iltihabından sonra tamamen düzelmemişti. Bu nedenle doktorlar ve yakınları Marx'ın ölen karısının ardından mezarlığa gitmemesi için çabalıyorlardı. Jenny Marx'ı kendisinin Hampstead'in doruğundan sık sık seyrettiği Highgate mezarlığında takdis edilmemiş yerde toprağa verdiler. Heyecandan duraksayarak konuşan ve gözyaşlarından utanmayan Engels açık mezar üzerinde veda konuşması yapıyordu. Dostlar diye başladı söze toplananların acılı yüz ifadelerine göz atarak. Toprağa vermekte olduğumuz iyi yürekli kadın Salz Wedel'de 1814 yılında doğdu. Engels durdu. Tabutun üzerine kapanan lençen acıyla hıçkırıyordu. Karanlıktı. Siyah sarı duman Londra'nın üzerine yayılmıştı. Lençen rahmetli Jenny'nin isteğine göre Jenny'nin tabutunun koyulacağı büyük çukura göz attı ve bir parça sakinleşti. Engels Jenny'nin Marx'la yazgısını paylaşmasından, zekası ve devrim mücadelesindeki cesaretinden, sürgünde ruhsal yüceliğinden, işçi hareketi uğruna verilen kurbanlardan söz etti. Fakat hükümet burjuva muhalefetle ittifak halinde onun kocasına karşı komplo kurduğunda, kocasına en alçakça, en iğrenç iftiralar attıklarında, tüm basının kapıları kocasına kapandığında ve kendini savunma hakları ortadan kaldırıldığında, her ikisinin de nefret etmekten öteye gidemedikleri düşmanlarla birdenbire savunmasız olarak karşı karşıya kaldığında bu durum Jenny'nin ruhunda derin bir yara açtı ve bu çok uzun sürdü. Sesinin tonunu yükselterek devam etti. Ama sonsuza dek değil tabii. Avrupa proletaryası belli bir yere kadar bağımsız hareket edebildiği varoluş koşullarını yeniden yakaladı. İnternasyonel kuruldu. Proletaryanın sınıf mücadelesi bir ülkeden diğerine sıçradı ve ön saflarda ilk olarak onun kocası mücadele etti. O zaman Jenny'nin büyük acılarını telafi eden dönem geldi. O Marx'ın kafasına bir dolu gibi yağan iftiranın bir rüzgar esişinde dağılan toz gibi yok olduğu döneme kadar yaşadı. Yok etmek için gerek feodal gerekse demokrat tüm gerici partilerin olağanüstü çabalar gösterdikleri öğretisi tüm uygar ülkelerde ve tüm kültür dillerinde şimdi açık açık yayılmaktadır. Tüm varlığıyla bütünleştiği proletarya hareketinin her türlü engeli yıkarak Rusya'dan Amerika'ya tüm dünyayı sarsmaya zaferden gitgide daha fazla emin olarak ilerlemeye başladığı zamana kadar yaşadı. Bizim Alman emekçilerinin son Reichstag seçimlerinde verdikleri tükenmez yaşamsal gücün açık kanıtı da onun son mutluluklarından birisi oldu. Devam ediyordu Engels. Bu denli keskin eleştirel zekaya, böyle bir siyasal nezakete, enerjiye ve karakterinde böyle bir tutkuya sahip, mücadele yoldaşlarına böylesine bağlı bir kadının hemen hemen 40 yıl boyunca hareket için yaptıkları kamuoyuna mal olmadı. Bu konuda günümüz basınının kronolojilerinde tek bir sözcük yoktur. Bu kronolojiyi herkes kendisi tutmalıdır. Fakat emin olduğum bir şey var. Sürgün komüncülerin karıları onu daha sık sık anımsayacaklardır. Bizim kardeşlerimiz ise onun hiç abartmasız, cesur ve dürüstlük konusunda hiçbir ödün vermeksizin sağduyulu öğütlerinden mahrum kaldığını sık sık hissedecektir. Onun kişisel niteliklerinden konuşmama gerek yok. Dostları bu nitelikleri biliyorlar ve hiçbir zaman unutmayacaklardır. Eğer bir zamanlar kendi mutluluğunu başkalarını mutlu etmekte bulan bir kadın var olmuşsa eğer, bu onun ta kendisidir. Marx artık Jenny'siz yaşamak zorundaydı. Büyük kalpler ve akıllar zindeliğini yitirmezler. İnsanın manevi dünyası ne denli yüce olursa, onun için bilgelik, deneyim, yaşamı tanıma, yani yaşanan zamanı beraberinde taşıyan her şey o denli değerlidir. Dahiler için yaşlılık diye bir şey yoktur. Marx yıllar geçtikçe manevi açıdan daha da güçleniyordu. Onun düşünceleri, yaratıcılığı insanlığın üzerinde hüküm sürüyordu. Ama karısının ölümü onu yıkmıştı. Onun hiç yazamadığı aylar dahi olmuştu. Epikuros'un "Ölüm ölen için değil, geride kalanlar için mutsuzluktur" sözünü yineliyordu üzüntüyle. Karısını kaybetmekle son derece güçsüz düştüğünden hastalıklara karşı koyamıyordu ve hastalıklar onu kolaylıkla alt ediyordu. Jenny'nin ölümünden 2 hafta sonra okyanus ötesindeki dostları ve dava arkadaşlarından birine şunları yazıyordu. Son hastalıktan iki şekilde mağlul olarak çıktım. Karımın ölümünden dolayı manevi olarak ve hastalıktan sonra göğüs sarımın sıkışması ve solunum yollarının artan hassaslığından dolayı fiziksel olarak. Ne yazık ki zamanımın belli bir bölümünü tümüyle sağlığımın düzelmesine ayırmam gerekiyor. Yüreğindeki şefkat zenginliğini Marx kızlarına ayırıyordu. Çocuklarını hep hararetle sevmişti. Maitland Park Road bitişiğindeki mahallenin bütün çocukları Marx'ın cebinde mutlaka akide şekeri bulunduğunu bilirlerdi. Marx cinsiz kalınca kalbinde oluşan derin boşluğu torunlarına büyük babalık yaparak doldurmayı umut ediyordu.